Allah'ın adıyla ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam okuyarak başlayalım sevgili izleyiciler. İslam ve Hayat'a hoş geldiniz. İslam ve Hayat'ta bugün vasiyetle ilgili soru var. Miras paylaşımı ile ilgili soru var. Efendim otomatik kesimler tavuklarla alakalı soru var. Sıla-i Rahim meselesi var. Ne kadarına gidebilirsek o kadarına gideceğiz. Bildiklerimizi söyleyeceğiz, bilmediklerimiz kalacak elbette. Zaten hep öyle yapıyoruz. Yani bilmediklerimizi söyleyecek halimiz yok. İsterseniz bir nükteyle başlayalım. Bu nükteler hep böyle zorlandığımız zamanlar gelirler. Onun farkındayım. Bir gün Ebu Yusuf'a, Ebu Hanefe'nin arkadaşlarından Ebu Yusuf'a ki Harun Reşit zamanında Kadıl Kudat'tır. Yani başkadı ya da efendim Adalet Bakanı. Diyelim bugünkü karşılığı Adalet Bakanı olan bir konumdadır. Birisi geliyor bir soru soruyor. Muhtemelen hukuka dair bir soru ki o zaman hukuk hayatın bütünü bilmiyorum diyor Ebu Yusuf. İkinci bir soru soruyor bilmiyorum diyor. Üçüncü bir soru soruyor bilmiyorum diyor. Bilmiyorum yani. Adamın kafası kızıyor, bozuluyor. Yahu be imam diyor bir de devletten maaş alıyorsun. Üç tane soru sordum üçüne de bilmiyorum dedin. Diye böyle azarlarcasına, hakaret edercesine karşılık verince Ebu Yusuf diyor ki, evladım diyor, biz bu maaşı bildiklerimizin karşılığında alıyoruz. Eğer bilmediklerimiz için de maaş alacak olsaydık, o zaman devletin bütçesi bize yetmez. Biz de şimdi sadece bildiklerimizi söylüyoruz. Şimdi İslam'da vasiyetin önemi nedir diyor. Vasiyet hukuki bir kurum. Yani bir insan kendi malında hayattayken istediği gibi tasarrufta bulunabilir. O istediği gibi meşru daire içerisinde parantezi ne dahildir? Yani meşru olmak kaydı şartıyla yaptığı şey gayri meşru olmamak kaydı şartıyla istediği gibi hareket edebilir. Satar, yer, hibe eder, vasiyet eder, dağıtır, tasadduk eder, infak eder, efendim, birisine verir vesaire. Ne yapma ne isterse onu yapar. Çünkü mülkiyet bunu gerektirir. Allah onu serbest bırakmış. Yeter ki haram işleme demiş. Vasiyet de bunlardan birisi. Hayattayken bunu yaparsa yapar. Derse ki mesela ben yarın bir gün öldüğümde filan yerdeki dairem falancaya ait olsun. Mirasçıların dışında. Mirasçılarına değil. La vasiyete li varisin. Mirasçılara vasiyet yok. Onların payları belli. Onu alacaklar. Efendim şunun olsun derse vefat ettiğinde o vasiyeti yerine getirilmesi gerekir. Hukuki bir zorunluluktur. Yani varisleri diyemezler ki biz bu vasiyeti yerine getirmek istemiyoruz arkadaş. Böyle bir şey söyleyemezler. Ancak burada şu vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisine es-sülüse ve's-sülüsü kesir buyurması sebebiyle ki sahabi efendimiz gelmiş. İşte bir yerde ki hurma bahçesini ve evinin tamamını vefatından sonra Allah yoluna vasiyet ettiğini, bıraktığını söylemiş Efendimiz'e. Peki bunun dışında mallarınız var mı varislerinize? Hayır yok ya Resulallah bütün malım buydu onu da Allah için veriyorum diyor. Kendince büyük bir iş, güzel bir iş yapmış olduğunu düşünerek Efendimiz hayır diyor. Senin vereseni, varislerini millete el açacak şekilde bırakmaktansa onları müstakni bir şekilde bırakman daha iyidir diyor. Yani ihtiyaçsız, muhtaç olmayacak şekilde bırakman daha iyidir. Es-sülüse ve sülüsü kesir. Binaenaleyh diyor. En çok üçte bir. Üçte bir de çok ya diyor. Üçte bir de çok ya. Ya vasiyette. Dolayısıyla bu hadis-i şerife dayanarak İslam hukukçuları vasiyetin öldükten sonra dağıtılmak üzere yapılan vasiyetin bir insanın malının, mülkünün, servetinin ancak üçte birine kadar olan kısmında sının geçerli olduğunu kabul ederler. Üçte birinden fazlasının geçerli olmadığını söylerler. Eğer bir takım vasiyetler varsa üçte bir doluncaya kadar o vasiyetler karşılanır, geriye kalanlar varislerine dağıtılır. Bir defa bunu bilelim. Yani kimse malının üçte birinden fazlasını vasiyet edemez. İkinci olarak kimse bir çocuğunu, bir kızını, bir başkasını ayırmak için diğerlerine tercih ederek ona bir takım vasiyetlerde bulunamaz. Kaldı ki onun şeyi payı var yani mirastan payı varsa böyle bir şey yapamaz. Ama mirastan payı olmayan bir yakınına vasiyette bulunabilir. Veyahut da bakın çocuk edinmiş. Bu çocuk edinme İslam'da biliyorsunuz kendi çocuğu olması anlamında, mahrem olması anlamında yok. Fakat çocuğu bakmış, büyütmüş, efendim yetiştirmiş, okutmuş vesaire. Başka da bir şeysi yok. O çocuk da onu anne baba olarak bilmiş o insanları. Ona bir vasiyette bulunabilir. Ona bir ev bırakabilir, ona bir arsa bırakabilir, bir tarla bırakabilir. Ama yine o da malının üçte birini geçmeyecek. Geçerse olmaz. Böyle bir vasiyette bulunabilir. İki, üçüncü olarak insanlar bazen haram vasiyetler yapabilirler. Bu servetle ilgili olan vasiyet. Bazen haram vasiyetler yaparlar. Der ki mesela ben ölünce benim kabrimin üstüne şöyle güzel bir mermerden, işte ne mermeri diyelim, Kütahya mermerinden bir güzel bir şey çıkın. Kabir çıkın filan. Taşlar şöyle olsun vesaire. Böyle bir vasiyet uygulanmaz. Uygulamak caiz değildir. Çünkü bu vasiyet meşru olmayan bir vasiyettir. Veya vasiyet eder ki çokça geliyor sorular. Beni işte kocamın mezarına defnedin veya kocadır beni hanımımın mezarına defnedin diye böyle bir vasiyette bulunursa, efendim böyle bir zorunluluk da yoksa, mezar yeri varsa, imkan varsa, o zaman onun kabrinin üzerine bir başkası konmaz. Böyle bir vasiyet uygulanmaz. Hatta ve hatta beni işte ben Erzurumluyum, ben burada İstanbul'da ölürsem, beni alın götürün, işte Oltu'nun şu köyündeki kabristana koyun derse, böyle bir vasiyetin uygulanması gerekmez. Onu uygulayabilir de, fakat uygulanması gerekmez. Çünkü zor olan bir şey. Yani oradan oraya cenaze taşınır mı? Kim, nerede? Orada bir çatıştığı bir hüküm var. Nedir o? Resulullah Efendimiz kabir cenazelerin hemen teşhi edilmesini istiyor. Hemen kaldırın. Hemen defnedin. İş bitsin. Dolayısıyla böyle bir vasiyet uygulanmak gerekmez. O zaman ölçü şu. Meşru olmayan, yanlış olan, sünnete, kitaba aykırı olan bir vasiyet yerine getirilmez. Ama diğer vasiyetler, mali vasiyetler, parasal vasiyetler, malının üçte birini geçmeyecek diyelim eski tabirle, yerine getirilmek zorundadır, yapılmalıdır. Bunu da bilirim. Veyahut da insan demiş de ki mesela ben, bana hac farz oldu, haccımı yapamadım. Binaenaleyh benim yerime, çocuklarına söylüyor, biriniz hac yapsın paramdan derse, o zaman onun parasından onun yerine hac yapılır. Böyle bir şey olur. Ama böyle bir şey yoksa, malı yoksa, mal bırakmamışsa böyle bir vasiyet de etmiş. Yapabilirsem yaparım. Yapamazsam yapmam. Böyle bir zorunluluk yok. İkinci sorusu bu kardeşimizin, diyordu ki İslam'a göre miras paylaşımı nasıldır? Mesela bazı kişilerin tüm malını vakıflara, devlete ait kurumlara vasiyet ettiğini görüyoruz. Bunu cevapladık. Böyle bir şey olmaz. Mirasını çocuklarına silah olarak kullananlar bile oluyor diyor. Olmaması lazım. Yani bir defa miras denen şey hayatta olan bir insanın tasarrufta bulunacağı bir şey değildir. Miras denen şey bir insan öldükten sonra onun malında ortaya çıkan hukuki durumdur. Sana ne? Yani sen ona nasıl müdahale edebilirsin ki? Senin hakkın yok orada mirasta. Miras sonradan olan bir şey. Efendim, kişinin malını miras bırakırken isteğine göre davranması mümkün müdür? Ya da mal dağıtımında kendisine bakan veya daha samimi bulduğu çocuklarının yakınlarını veya daha muhtaç çocuklarının yakınlarını tutması hakkı var mıdır? Miras olarak bunu yapamaz dedik. Miras herkesin hakkı ne kadarsa onu yapar. Ama bir insan hayatındayken eğer ayırmıyorsa çocuklarını, sadece çocuğunun birisi çok naçar şartlarda, öbürlerinin imkanı var, birisi naçar yani geçinemiyor, evi yok, barkı yok. Ona almış bir ev hediye etmişse hediyedir bu. Eğer imkanı varsa aslında öbürlerine de aynı şeyi yapması lazım. Ama o kadar imkanı yok. Sadece darda kalan düşen çocuğuna el tutmak, onu çıkarmak istiyorsa bu olur. Ama imkanı varsa hediyede eşit davranması lazım. Hatta miras gibi ikili birli falan da değil. Eşit davranması lazım. Ama böyle bir imkanı yok. Bir çocuğunu kurtaracak kadar imkanı var ve o çocuğu düşmüş. Onu kurtarır. Öbürlerine de imkanı bulursa size de yaparım. Olmazsa ne yapayım? Yani kardeşinizin durumu kötüydü, ona yardımda bulundum der. Ama mirasta sen şu kadar alırsın, öbürü bu kadar alır diye kendi başına taksim yapamaz. Hukuki taksim neyse, hangi hukuka göre davranmak istiyorsa, o hukukun taksimi neyse, onun taksimini almak zorundadır herkes. Efendim, üçüncü sorusu aynı kardeşimizin. İslam'a göre otomatik makinede kesilen tavukların kesimi meşru mudur? Hatta otomatik makine bıçağına Bismillah yazıp kendini savunanlar da oluyormuş. Daha da önemlisi şunu soruyorum. Bu tavukların sıkışık ortamlarda büyütülmesi de bir eziyet değil midir diyor. Bu son sorumu diyor tavukçulardan çekinerek cevaplayamazsanız bile en azından bana yazıyla cevap verir misiniz diyor. Yani çekinecek bir şey yok burada. Çekindiğimiz bazı şeyler olabilir ama burada çekinecek bir şey yok. Evet, bu bir tavuklar sondan başlayalım. Tavuklar için bir sıkıntıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle İslam'ın öğrettiği adalet prensibi وَآتُوا كُلَّذ۪ي حَقٍّ حَقَّ Her hak sahibine hakkını tas tamam verin. Hayvanın da hakkı var. Hatta işte evlerde kedi besleyen, köpek besleyen insanlara biz söylüyoruz. Niçin besliyorsun? Hoşuma gidiyor kardeşim, çok seviyorum. Hobi filan. Onun için kediyi kısırlaştırsam olur mu? Peki o kedi bir hayvan, Allah'ın bir kulu. Onun da hakları yok mu? Onun da eşiyle beraber olma hakkı yok mu? Onun da çoluk çocuk sahibi olma hakkı yok mu? Onun da kendisi kendi başına istediği gibi hoplama zıplama hakkı yok mu? İstediği yere gitme hakkı yok mu? Sen kendi zevklerin için bunları alıyorsun kardeşim. Olur mu böyle bir şey? Tavuklara gelince, efendim çok sıkışık şartlarda, ortamlarda, daha çok ağır küçük mekanlardan daha çok verim elde etmek için hijyenik olmayan, sağlıklı olmayan, tavukları gerek hava, oksijen, gerek gıda açısından zorlayan durumlarda onları beslemek haksızlık mıdır? Elbette haksızlıktır. Kötü bir durum mudur? Elbette kötü bir durumdur. Efendim, hiç olmazsa dünyayı düşünen insanlar bunu sırf dünyaları için düzenliyorlar. Bizim burada hem dünyamız hem de ahirette bu hayvanlara karşı hesap vermemiz söz konusudur. Efendimizin ifadesiyle kıyamet günü, haşirde, hesap kitap gününde boynuzsuz koyun bile boynuzludan hakkını alacaktır. Hayvanlar arasındaki ilişkiler bile hesaba kitaba bağlanacak. Ondan sonra insanlar hareket edeceklerdir. Dolayısıyla elbette tavuklara karşı da başka hayvanlara karşı da zulüm anlamına gelen, haksızlık anlamına gelen davranışlar günahtır. Hatta bazen insanı cehenneme tepe taklak yuvarlarlar. Efendimiz sırf bir kediyi yedirmediği için onu aç terk edip efendim ölüme terk ettiği için bir kadının cehenneme gittiğini söyler. Aynı şekilde fahişe bir kadının sırf bir köpeği kuyudan su çıkarıp pabucuyla içirdiği için samimi olarak, içten gelerek Allah için, ondan dolayı Allah onu affettiğini anlatır. Bunlar ölçüler. Dolayısıyla hayvanlara karşı da bu haksızlıkları yapamayız. Kaldı ki bu işin başka bir ucu var. Biz onu bir başka münasebetle yazmıştık ya da söylemiştik. Ucundan değineyim, sonra uzunca anlatırım inşallah. Hayvanlara da rastgele istediğiniz yemi veremezsiniz. Hayvanların tabiatına, fıtratına, doğasına uygun olmayan yemleri onlara yediremezsiniz. Bugün tavuklarda ve balıklarda efendim gıda açısından esas problem, birinci derecedeki problem acizane bize göre kesimden önce bu gıdalardır. Kanla, pis maddelerle oluşturulan efendim gıdalardır. Bunlar olamaz. İnsanlar temizlik açısından kendisi yemeyeceği bir şeyi hayvanlara da yediremez. Tavuklara yediremez, balıklara yediremez. Yerse o hayvanlar yenmez demiyor fukaha. Karantinaya alınır, şöyle olur, böyle olur veya en azından mekruh da olsa yenir. Ama mekruh olur. Yani öyle sanıyorum ki bugün tavuklar ve balıklar, yetiştirme alabalıklar, yetiştirme tavuk çiftliklerinde olan tavuklar böyle tertemiz helal değildirler, haram değil. Kimse sakın ha, yani tavukları yenmezmiş bakın filan yemeyelim dedi filan hoca demesin. Öyle bir şey yok. Haram diyeceğimiz bir durum net olarak ortada yok. Ama gıdalar açısından, beslenmeleri açısından bunlarda bir hoş olmayan durum var mı? Evet, var. O hoş olmayan durum aynı zamanda sağlık olarak da size intikal ediyor. O da ayrı bir şey. Dolayısıyla bu problemler var. Yani bir medeniyet, eğer İslam bir medeniyete talipse, hayvan hukuku dahil bütün hukuku yerli yerine oturtacağı sistemler, mekanizmalar kurması gerekir. Onun için biz yemleme durumunda olanlara, besicilik yapanlara, gıda ile uğraşanlara, başından sonuna kadar Müslümanca olan entegre tesisler kurmalarını tavsiye etmiştik yıllar önce. Ta en başından en sonuna kadar tertemiz, pırıl pırıl. Ve ondan sonra da helal damga vurulsun ve insanlar helalı hoş olarak yesinler demiştik. Tabii burada asıl sorulan soru şu. Böyle tavukçuluk yapılıyor. Binlerce, on binlerce tavuk besleniyor. Kesiliyor. Günde binlerce tavuk kesiliyor. Yani her birisine tek tek Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah mı diyecek insanlar? Çünkü biz biliyoruz ki Allah'ın adının terk edildikleri yenmez. Yoksa işte bir çağın üzerinde böyle bir şey olsa, makinenin üzerinde böyle bir besmele olsa yenir mi falan? Doğrusu makinenin üzerindeki besmele hiçbir anlam ifade etmez. Öyle bir şey olmaz. Yani bir üzerinde besmele olan bir makineyle ya da bir bıçakla girip bir ateist bir insan kesmiş olsa orada istediği kadar besmele yazsın, o yenmez. Çünkü ateist Allah'tan başkası adına keser. Önemli olan Allah'tan başkası adına kesilmemesidir. Allah adına kesilmesi bu anlama gelir. Çünkü ateist Allah filan tanımaz. Kendi adına keser. O zaman yenmez. Ama ve lakin böyle zorunlu durumlarda tek tek her birerine besmele denmese, makineyi çalıştırırken Bismillah deyip çalıştırsalar, efendim veya bir çağ çekerken Bismillah deyip çekseler, arkasından kasıtlı olarak terk etmedikçe böyle devam etseler, bunda bir sakınca yok. En azından diyelim ki dört mezhebin üçüne göre yok. Yani Hanefi mezhebinde de bazı görüşlere göre var. Yani ille de tek tek çekilmesi gerektiğini söyleyen bazılarına göre var. Ama böyle durumlarda, böyle bir ortamda, bu modern dünyada o İslam bütünü içerisindeki bir görüş insanları kurtarmaya yeter. Mümkünse hepsine çeksin. En güzel olan o. Ama kasten terk etmiyorsa, bilerek Bismillah diyorsa, makineyi Bismillah diye çalıştırıyorsa, ondan sonra da o makineyle işte devam ettiği kadar kesim yapılıyorsa, bunların yenmeyeceği söylenmez. Ha böyle yapın, olur demiyoruz insanlara. Bir defa olabildiğince imkan olduğu ölçüde her bir kesilen hayvana Bismillah demek lazım. O ayrı bir şey. Ama bunlar yenir mi? En azından Şafii mezhebine göre, en azından Maliki mezhebine göre yenir. Öyleyse yani bunların yenmeyeceğini söylememek lazım. Ama Hanefi isek biz, Hanefi iseniz sizler, Hanefilere göre de tam dört dörtlük sağlam olsun derseniz o zaman her birerlerine efendim besmelerin kesilmesi lazım. Demekle bunu da bitirelim. Son bir soru cevaplamaya çalışalım. Efendim dört mezhep haktır inanışı nereden gelmektedir? Efendimizin hadisi midir bu? O zamanlar mezhepler olmadığına göre bu Efendimizin gayipten haber vermesi olarak mı bunu anlamalıyız? Diyor, bu sorunun cevabını bu kalan zamanda, bu kadar önemli bir sorunun cevabını bitiremeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Dört mezhep haktır derken vurgu dört mezhep haktır. Yani başkası hak değildir anlamında kimse söylemiyor. Dört mezhep haktır. Bu dört mezhep yani görüş değil, amel edilir, gerçektir. Başka mezhepler de olabilir. Zamanında da vardı. Belki yüzlerce mezhep vardı. Mezheplerin anlama olduğunu söylemiştik biz. Anlamalar. Anlamaya kalkarken Kur'an-ı Kerim'i. Kardeşim dört tanenin anlaması yeter. Ondan sonra kalanlar artık bitti filan, daha anlamasınlar denebilir mi? Böyle bir şey olur mu? Olmaz. O zaman bu dört mezhep artık ümmetin ittifakıyla, evet bu görüşler Kur'an ve sünnete uygun görüşlerdir. Farklılıklar olsa dahi öyle de anlaşılabilir, öyle de anlaşılabilir. Öyleyse bu dört mezhep haktır bir defa. Ama bunun dışında da hak olanlar vardır. Bunun dışında da Zahiri mezhebinde, Zeydiye mezhebinde, Şia mezhebinde hak olan görüşler vardır, hakikatler vardır. Onları siz bunun dışına çıkaramazsınız. Dolayısıyla bunlar Resulullah tarafından söylenmiş filan değil ki vakti zamanında. Gayb haberi olarak bunları değerlendirmiş olalım. Öyle bir şey söylememiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim öyle bir şey söylememiş. Aksine Kur'an-ı Kerim demiş ki فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer kendiniz anlamamışsanız, bilmiyorsanız o zaman gidin zikir ehli olan, yani İslam'ı bilen ve yaşayan kısaca alimlere sorun. Anlayan alimlere sorun. İyi anlayan alimlere sorun. Bu anlamalar sürekli devam edecek. Kıyametin sonuna kadar ve kıyametin sonunda artık iş bitmiş olacak. Dolayısıyla bunu 4 ile sınırlama diye bir şey yok. Vakti zamanından beri işte bu 4 ile sınırlama gibi bir durum, fiili bir durum ortaya çıkmış. Bu başka doğru olmaz anlamında değil. Diyelim isterseniz, zamanımız dolduğu için yine bu kadar da yitirelim. Bundan sonraki İslam ve hayata kadar hepiniz Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler.